Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahi fela mudille leh ve men yudlil hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği bir hadiste Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet getirinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundu. Bunları yerine getirirlerse kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı bunun dışındadır ve hesapları da Allah'a aittir. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet etmiş oldukları bir hadis bu. Yine Buhari'nin sahihinde Enes radıyallahu anh'den gelen başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet getirinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundu. Eğer Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet eder, bizim kıldığımız namazımızı kılar, bizim döndüğümüz kıbleye yönelir ve kestiğimiz hayvanları yerlerse canları ve malları bize haram olur. Ancak bir hakka karşılık olanlar bunun dışındadır. Yani haksız yere değil de bir hak karşılığında mesela kısas uygulanabilir. Bunlar müstesnadır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen rivayette İmam Ahmed bin Hanbel'in Müslim'inde rivayet ediyor bunu. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ben insanlar namazı kılıncaya, zekatı verinceye, Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Allah'ın bir ve ortağı olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet getirince kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Bunları yaparlarsa korunmuş, kanlarını ve mallarını da korumuş olurlar. Ancak bir hakka karşılık olanlar başkadır. Hesapları da Allah'a aittir. Yani hesaplarının Allah'a ait olması demek, zahiren İslam'ın bu şartlarını yerine getiren kimse bu kılıcın tehdidinden, kılıca muhatap olmaktan korunur, kurtulur. Fakat gönüllerinde bir nifak gizliyorlarsa, bunu bir gösteriş olarak yapıyorlarsa, kelime-i şehadeti yakin ile, iman ile bu sözün doğruluğuna kanaat getirerek söylemiyorlarsa, bunların hesabı Allah'a aittir. Ama kim ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor, namazını kılıyor, bizim kıblemize yöneliyorsa, bizim nasıl o Müslüman görüntüsü veriyorsa, bizim de onları Müslüman kabul etmemiz gerekiyor. Zahiren açıkça bir küfür görmedikçe onu tekfir etme yetkisi yok bizde. İşte bu La ilahe illallah diyor ama kalbinde ne nifaklar var deme yetkimiz yok. Çünkü kalpleri ancak Allah bilir.
Öyle olunca tekfir etme hakkımız ne var?
Nasıl yani? Açıkça küfür.
Evet.
Şimdi
yani, kafir... Menheci bu muydu yani yaptığı Resulullah'ın?
Kafiri tekfir etmemek de aynı tekfir etmek gibi, yani haksız yere tekfir etmek gibi kabahattir. Kafire Müslüman demek de kabahattir. Yani iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Adam Allah'ın dinini yerle bir ediyor. Allah'ın yücelttiği şeyleri alçaltıyor. Dinin şiarlarıyla dalga geçiyor, alay ediyorsa bu kimsenin cehaleti bile mazeret olmaz. Tekfir edilir. Tekfir edilmesi gerekir. Bazıları da vardır. Şimdi tekfir konusunda şu iki şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle her insanın fıtrat üzere dünyaya gelişlerini beyan ediyor Resulünün diliyle. Nasıl oluyor bu? A'raf suresinin 172 ila 173. ayetlerinde ezelde ruhlarımızın bir söz verdiğini, yani Allah Azze ve Celle'nin ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitabına karşılık bütün insanların ruhlarında evet sen bizim Rabbimizsin dedikleri bu ayette belirtiliyor. Ayetin devamındaki ayette ise bunu işte bizden önceki atalarımız şirk koşmuşlar, yanlış işler yapmışlar, onlar sapıklık yapmışlar diye bizim hesaba çekeceksin ey Rabbimiz demeyesiniz diye açıklıyoruz diyor. Bu ne demek? Her insan doğduğu zaman hadiste beyan edildiği gibi fıtrat üzerine doğar. Yani Müslüman olarak doğar değil bak. Hadiste böyle bir şey demiyor. Müslüman olarak doğar demiyor. Fıtrat üzerine doğar. Bu fıtrat
ilk misak.
İlk misak. İlk misak ruhların Allah Azze ve Celle'ye vermiş olduğu o söz. Yani ilk misak üzere doğar. Her insan istisnasız her insan işte bu ilk misaktan birinci derecede sorumludur. Yani Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini, Rabbini kabul etmekten. Doğan her insan işte bu fıtrat üzere doğar ve bu fıtrat onun hak ile batılı birbirinden ayırt etmesini sağlayan yetenektir. O kabiliyettir. Hak ile batılı birbirinden ayırt eder ama her şey değil bak. Her şey değil. Allah'ın varlığına, rububiyetine inanır. Issız bir yerde akıl bali olsa bile bu insan Allah'ın varlığına mutlaka inanır. Eğer inanmazsa fıtratına aykırı hareket etmiş olur. Fıtratı bozuktur. Böyle bir şey de imkansızdır. Ateistler bile Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar edemez de bu yüce kudrete başka bir şey der. Başka bir isim takar ama bu kudreti inkar edemez. Güneş der, doğa der, tabiat kanunu der, başka isimler verir ama Allah'ın varlığını inkar edemez. Böyle olmasına rağmen peki Allah Azze ve Celle insanlara neden peygamberlerini gönderiyor? İşte bu fıtrat ile bilinemeyen bazı şeylerden sorumlu tutuyor. Peygamberlerin vahiy getirmesinden sonra insanları. Mesela biz aklımızla, fıtratımızla veya hislerimizle asla Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında bilgi sahibi olamayız. Ahiret hayatı hakkında, cennet, cehennem hakkında aklınızı ne kadar zorlarsanız zorlayın. Şayet peygamberler vahiy getirmeseydi hiçbir bilgimiz olmazdı. Cennet nedir, cehennem nedir bilmezdik. Kabir nedir? Sırat, mizan, havuz, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, bunların ne olduğunu aklımızla bilemeyizdik. Ama Allah'ın varlığını akıl ile her insan bilebilir. Bu yüzden herkes bundan mesuldür. Ama peygamberlerin tebliğiyle muhatap olan insanlar işte o andan itibaren, vahiy ile tanıştığı andan itibaren ikinci misak dediğimiz şeyden sorumlu oluyorlar. Yani bu ne demektir? Vahiy ile tanışıncaya kadar akıl faal bir roldedir. Akleden, düşünen, tefekkür eden, her şey hakkında tefekkür eden bir roldedir. Allah'ın varlığını tanır bu şekilde. Ne zaman ki vahiy ile karşılaştı, peygamberin tebliğiyle karşılaştı, o andan itibaren peygamberin getirdiği vahye o aklını teslim etmesi gerekir. Aleykümselam. Ve artık akıl birinci derecede faal olmaktan ziyade vahyin ekseninde bir akıl haline gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'de akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz, kalplerinizde kılık mı var gibi hitaplar genelde müşrikleredir, kafirleredir. Neden? Çünkü aklını o noktada kullandığı zaman şirkini reddetmek zorunda kalacaktır. Küfrünü reddetmek zorunda kalacaktır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 42. ayetinde yaşayan helak olan delil üzerine helak olsun, yaşayan da delil üzerine yaşasın buyuruyor. Yani iman eden de delil üzere iman etsin, küfreden de delil üzere iman etsin. Yani hiçbir kafir delil üzere küfredemez. Tutulur. Mantıklı bir delil ile ben küfrediyorum, şu meselede işte vahyin getirdiğini kabul etmiyorum, reddediyorum ama şöyle bir delilim var diyemez. Mutlaka o çürük bir delildir. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle delil ile istiyor. İman eden de delil üzere iman etsin, küfreden de delil üzerine iman etsin. İman eden mutlaka delilini getirir ama küfreden delil getirir. Delil diye genel olarak baktığınız zaman mesela insanların geçmiş dönemlerdeki sapkınlıklarına baktığınız zaman Allah Azze ve Celle onlara Rahman'dan kendilerine bir yetki olmadığı halde Allah'a şunu isnat ettiler, bunu isnat ettiler. Öyleyse getirin delilinizi diyor bak. قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. De ki, delilinizi getirin. Eğer sadıklardan iseniz, doğru söylüyorsanız delilinizi getirin diyor. Bu hem iman eden için bir hitaptır, hem küfreden için. Dolayısıyla bir kimse iman ettiğini de söylese, reddettiğini, küfrettiğini de söylese, bunları delil üzerine yapması lazım. Şimdi burada şöyle bir ayrım var dedik tekfir meselesinde. Bazı hususlarda, her şeyde değil, her yerde değil, bazı hususlarda cehalet mazeret olabiliyor. Cehaletin mazeret olduğu hususlar hangi hususlar? Ancak vahiy ile bilinebilecek hususlarda cehalet mazerettir. Bu cehaletten kastınız nedir? Vahyin o kimseye tebliğ edilmemiş olmasıdır. Ama bazı hususlar da vardır ki ne cehalet ne başka bir şey ona mazeret değildir. Çünkü aklıyla, fıtratıyla yaptığı işin yanlış olduğunu o insan idrak edebilir. Küfür olduğunu idrak edebilir. Mesela zamanımızda diyorlar ki işte bu zamanda diyor şeriatla mı hükmü olunur, Allah'ın kanunlarıyla mı, Kur'an'la mı hükmü olunur diyor. Bu adam için hiçbir cehalet yol bulamaz. Ne dedik bak? Fıtrat ile insan Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine, varlığına iman eder. Etmek zorundadır. İstisnasız her insan bununla mükelleftir. Birinci misaktan sorumludur. Bir insan kainatı yaratanın, yaşatanın, idare edenin Allah olduğunu, böyle bir kudretin varlığını kabul edecek ve diyecek ki ondan sonra evet, her şey, her yer Allah'ın, tasarruf Allah'a ait ama dünyada biz işlerimizi onun hükümlerine göre düzenleyemeyiz. Böyle bir şey demesi imkansızdır artık bir insan bu. Bu yüzden bunu söyleyen bir insanda cehalet dahi söz konusu olamaz. Yine başka bir yönü meselenin. Bakın dedik ki ancak vahiy ile bilinebilecek hususlarda cehalet mazeret olabilir. Şimdi bir fiili iki kimse yapar, birisi kafir olur, birisi kafir olmayabilir. Aynı fiili işlemişlerdir. Örnek, bakın Buhari'de tevhid babında, yanlış hatırlamıyorsam tevhid babında adamın birisi vasiyet ediyor. Ben öldüğüm zaman cesedim yakılsın, külüm de denize savrulsun diyor. Bu şekilde vasiyet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle anlatıyor devamını. Bu adam ölüyor. İşte cesedini yakıyorlar. Külünü savuruyorlar. Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıktığı zaman Allah Azze ve Celle sen neden böyle bir vasiyette bulundun diyor ona. O da diyor ki ya Rabbi ben senden korktum diyor. Senin karşına çıkmaya cesaretim yoktu. Bu yüzden böyle bir şey vasiyet ettim diyor. Bunun üzerine Allah onu affetti diyor. Bakın, burada bir müşkülat var. Bu zat Allah'a iman etmiş. Allah'tan korkuyor.
ahirete inanıyor. Ama bu inandığı cüzlerden birisinde bir müşkülat var. Allah Azze ve Celle'nin bütün o cüzleri bir araya getirip kendisini yeniden dirilteceğini, yeniden can vereceğini, karşısında hesaba çekeceğini, bu husustaki imanında demek ki müşkülat var. Bunu bilmediğinden böyle bir vasiyette bulunmuş. İşte bunu bilmemesinden dolayı Allah Azze ve Celle bu cehaletini mazur görüyor. Cehalet mazeret. Yani ancak vahiyle bilinecek bir husus ve peygamberin tebliği o hususta ona ulaşmamış. Aynı şeyi tebliğin ulaştığı bir kimse yapsa onun durumu direkt küfürdür artık. Mesela bakın şeytanın durumu. Allah Azze ve Celle'ye secdeye davet edildiği zaman ne diyor? Yine bir delil getiriyor değil mi? Ya Rabbi sen onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür diyor. Delil de getiriyor. Nereden getiriyor delili? Allah'ın kanunundan mı getiriyor yoksa aklından mı getiriyor? Kıyas yoluyla mı getiriyor? Kıyas yapanların ilki şeytandır sözüyle kastedilen budur işte. Yani Allah'tan gelen bir delil değil bu. Şeytanın yaptığı bu delil Allah'tan gelen bir delil değil. Allah'tan gelen delil neyi getirmesi lazımdı? Secde et emrine. Lam-ı cimini söz konusu etmeksizin Allah öyle emretti, öyle olması gerekir diyerek diğer meleklerin yaptığı gibi secde etmesi gerekir. İşte burada bir inat küfrü var. Bir başka mesele Tevbe suresinin 65-66. ayetlerinde Allah ile, peygamberi ile, Allah'ın dini ile alay edenlerin hiçbir mazeret kabul edilmezsin ayette tekfir ediliyor. Hiç boşa mazeretlerini sürmeyin diyor. Siz dalga geçtiniz diyor. Yaptıkları şey neydi biliyor musunuz? Ayetin nuzul sebebini okuyun. Bir takım kimseler, bir takım münafıklar, bakın münafıklar, münafıklıkları bilinmesine rağmen tekfir edilmiyordu. Münafıklıkları bilinmesine rağmen tekfir edilmiyordu. Allah Resulü biliyordu münafıkları ama zahirde bir İslam görüntüsü, beraber namaz kılıyorlar, oruç zamanı gelince oruç tutuyorlar, haçsa haç yapıyorlar, cihatsa cihat yapıyorlar, cihada çıkıyorlardı. Bu yüzden İslam'ın şartlarını onlar ishar ettiği için, dillerinde de kelime işareti telaffuz ettikleri için onlara Müslüman muamelesi yapılıyordu. Ahiretteki muameleler ise farklıdır. Çünkü kalpleri yalnız Allah bilir. Onlara Müslüman muamelesi yapılıyordu. Fakat bu Tevbe suresinin 65. ayetinin nazil olmasına sebep olan hadisede küfürlerini açığa vurmuş oldular. O yüzden açıkça tekfir edildiler ayetlerini. Dedikleri şey şuydu. İşte bizim kurralarımız dedikleri Kur'an okuyan, Kur'an hafızı olan sahabeler. Bunlar da çok iyi kimseler tarzında böyle laflar söyleyerek gülüştüler kendi aralarında. Bu ayetler nazil oldu. Ve devamında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarına kapanlar, özür dilediler, biz sadece şakalaşıyorduk tarzında mazeretler beyan etmek istediler. Allah Azze ve Celle devam eden ayetlerde hiç boşa mazeret öne sürmeyin. Madem şakalaşıyordunuz, Allah hakkında mı, peygamber hakkında mı, dini hakkında mı alay ediyordunuz? Yani bu hususlarda alay insanı götürür. Dinin yücelttiği hususları aşağılayan bir kimse hangi sebebi bir mazeret olarak sunabilecek? Cehalet de diyemezsin buna. Mazeret olan cehalete bir başka örnek. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın meselesidir. Şam'a gittiği zaman orada Hristiyanların azizlerine secde ettiklerini görüyor. Ve geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a döndüğü zaman Şam'dan secde etmeye kalkıyor. Ne yapıyorsun ey Muaz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü ben Şam'da insanların azizlerine secde ettiklerini gördüm ve şöyle düşündüm. Eğer secde etmeye layık olan bir insan varsa o mutlaka Allah Resulü'dür dedim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydı, bu meşru olsaydı kadının üzerindeki naklarından dolayı kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Ama bu kimse için caiz değildir diyor. O anda tekfir etmiyor Muaz bin Cebel Radıyallahu anh. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkladıktan sonra artık kimsenin bunu yapmaya bir yetkisi yoktur. Her ne kadar zamanımızda tasavvuf fırkaları içerisinde bunun örnekleri görülse de neticede her çirkin fiili şeytan bir takım kılıflar uydurur. Kehf suresinde beyan edildiği gibi onlara yaptıklarını güzel göstererek çirkinliklerini işletir. Bugün nasıl tasavvuf fırkası herhangi bir mahluka, herhangi bir Allah dışında bir kimseye secde etmeyi fiilen yerine getiriyorlar, yapıyorlar ve buna da kılıf buluyorlarsa işte bizim ondan kastımız Allah'adır, onun makamınadır, falandır, filandır diyerek yorumlar getiriyorlarsa şeytanın daha önce tuzağa düşürdüğü insanların delillerine baktığınız zaman ne derler? Bakın Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Bu insanlar neden çıplak olarak tavaf ediyor? Hiç düşündünüz mü? Yani Kabe Allah'a ibadet için yapılmış bir bina. İbrahim Aleyhisselam tarafından dikilmiş bir bina oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın zamanından beri Mekke toplumunda insanlar orada hac yapıyorlar, tavaf ediyorlar, itikafa çekiliyorlardı. Secde ediyorlardı. Ayetler gayet açıktır bu hususta. Ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam'ın dinine bir takım bidatler sokulmaya başlandı, çorak söküğü gibi arkası geldi. İşte böyle mantıki, kendi akıllarınca mantıki bir yorum bularak, o şekilde kabul ederek bir takım fiiller bu dine sokulmaya başlandı. Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmek, işte salihlerin, ölen salihlerin kabirlerini Safa ile Merve'yi say ettikleri gibi ikisinin kabrini, Lat ile Uzla'nın kabrini ziyaretgah edinmeleri, arasında say yapmaları, burada say yapmadıkça hacılarının kabul olmayacağına inanmaları, daha sonra Amr bin Luhay el-Huzai'nin bir takım insanların saygı duydukları kimseler adına, onların namına putlar diktiğini görüp bu Lat ve Uzza adına da bir put dikelim bari diyerek bunu temsil olarak yerleştirmesi ve putçuluğun başlaması hep böyle mantıki yorumlarla başlamıştır. Tarikatlara bakın ne derler? İşte ilk önce rabıta şeklinde girmiştir. Önce fotoğraf fotoğraf yoktu bu işte. Sonra da fotoğraf olduğu zaman daha iyi feyiz alınıyor diyerek fotoğrafla yapmaya başladılar bu işi. Bak putçulukta belki nasıl giriyormuş. Şeytan insanlara amellerini, yaptıklarını nasıl güzel gösteriyor, süslüyor ve Allah katından olmayan bir takım delillerle bunu dine ithal edebiliyormuş. Kabe'nin çıplak olarak tavaf edilmesinde de şunu söylüyordu şeytan. Yani insanların gönlüne attığı düşünce şuydu. Bizler elbiselerimizle günahlar işliyoruz. Sonra da bu günah işlediğimiz, içinde günah işlediğimiz elbiselerle geliyoruz. Kabe'de tavaf ediyoruz diyorlardı. O halde ne yapalım? Ya özel bir elbise varmış o zaman. İsmini unuttum. Bir şey diyorlardı o elbiseye. O elbiseden olursa o elbiseyle. O elbiseden bulamayan, o kıyafetten bulamayan da çıplak olarak tavaf ediyordu. Yani günah işlediğin elbiselerle sen nasıl tavaf edeceksin diyerek kendi kendilerine böyle bir mantık geliştirmişler ve çıplak olarak Allah'ın evini tavaf etmeye başlamışlardı. İşte şeytan en çirkin fiili bile kılıflayarak, süsleyerek, mantıki göstererek dine sokabilmektedir. Bu yüzden vahiy ile insan fıtratı, insan aklı tanıştığı andan itibaren vahiy ekseninde dönmeye başlar. Vahiy ile eşit konuma getirdiğin zaman Mutezile gibi olur veya Şiiler gibi olur. Şiiler de, Mutezileler de aklı dinin esaslarından kabul edilir. Yani nasıl ki kitap ve sünnet dinin temel kaynağıysa akıl da temel kaynaktır derler. Bu yüzden pek çok sahih şeyleri hatta Kur'an-ı Kerim ayetlerini tevil ederler. Akla uyduramadıkları hadisleri ise direkt red yoluna giderler. Buna örnek olarak bir misal verelim. Ebu Talip gibi birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası ömrü boyunca, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik daveti başladığı andan itibaren yaşadığı ömür boyunca hep desteklemiş Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı. Bu sıralarda ise Ebu Süfyan karşı taraftaydı. Nasıl oluyor da Ebu Talip şirk üzere ölüyor, Ebu Süfyan iman ediyor. Bunu akıllarına, gururlarına yediremedikleri için Ebu Süfyan'a kafir derler, Ebu Talib'e Müslüman derler. Bu Allah'tan gelen bir delil değil bak. Allah'tan gelen delil Kasas suresinin 50. ayeti. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in anne ve babasının dahi şirk üzere olduğunu Tevbe suresinin 111, 112, 113. ayetleri nazil olarak beyan ediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sahih-i Müslim'deki rivayette cenayet babında geliyor Müslim'de. Hüreyde radıyallahu anh'ten diyor ki işte bir grup sahabesiyle beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebba denilen yere geldi. Annesinin kabri başına gitti. Oraya oturdu. Bir müddet bekledi. Sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve etrafındakiler de ondan etkilenerek ağlamaya başladılar. Ömer radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü, sen ağladın, bizi de ağlattın. Nedir bunun sebebi? Diye sordu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam az önce dedi annemin kabrini ziyaret etmek için Rabbimden izin istedi. Buna izin verdi. Lakin ona bağışlanma dilemek için izin istedi. Buna izin vermedi diyor. İşte burada İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette, Abdurrezzak Musannif'inde net bir şekilde geliyor rivayet. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette, işte burada Tevbe suresinin 113. ayeti nazil olmuştur. 111, 112, 113. Kendi yakınları bile olsa hiçbir peygambere bir müşrikler için bağışlanma dilemesi yakışmaz ayetleri indi diyor. Ve ayetin devamını düşünün. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına bağışlanma dilemesi ise onun durumu açıklığa kavuşmadan önceydi diyor. Ayet açıklıyor bak. İbrahim Aleyhisselam babasına bağışlanma dilemişti. Babası müşrikti. Ayet açıkça ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam babası müşrikti. Ama akıl ile hareket eden Eş'ariler olsun, Maturidiler olsun derler ki bir peygamberin babası nasıl müşrik olur? Bak bunu Allah Azze ve Celle beyan ediyor ama ayetle karşılaştıkları zaman tevil yoluna gidiyorlar. Allah açıkça İbrahim'in babası müşrik idi diyor. Ve bu ayette ne diyor Tevbe suresindeki 112. ayetinde? İbrahim'in babasına bağışlanma dilemesi ise onun durumu açığa çıkmadan önceydi. Fakat onun durumu netleşince o da ondan ayrıldı diyor. Ayet bunu açıkça beyan ediyor. Diyor ki işte burada babası diyor ama diyor o babası değil amcasıydı diyor. Ne cesaret. Açın kelam kitaplarına bakın. Aynen bu ifadeyi kullanıyorlar. Allah Azze ve Celle burada babası diyor ama diyor buradaki amcasıydı diyor.
Müslüm şarkıda bir şey tercümeden de söylüyor.
Yani o da tabi temel kelam kaynaklarından alarak söylüyor onu. Kendisinden söylemiyor. Kendisi orada mesela Müslim'in tercüme eden zat Abdullah Feyzik Hoca'yı mı? Müslim'in muhtasarını tercüme eden zat bu hadisi görünce orada demek ki kan beynine fırlamış olacak ki kabullenemiyor bunu. Yazıyor. Yani bu kelam kitaplarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi ve babası hakkındaki hükmü meselesini naklediyor. Ondan sonra da yine kendisi bir çelişkiye düşüyor. Çünkü onların ortaya koydukları deliller ikna edici değil. Evet, bazısı böyle biraz mantıki gibi gözüküyor. Ama bundan ibaret. Allah indinde delil mi? Değil. Allah indinde delil olan peygamberin beyanı nasıl geliyor? Müşrik idi diyor. Kendisi de en sonunda bunu itiraf ediyor. Diyor ki ama diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Kimseyi diyor zorla peygamberin cennetlik olduğunu beyan ettiği birisini tutup da cennete koymak kimsenin haddine değildir diyor. Çelişkiler içerisinde okuyucuyu da çelişkiye düşürecek ifadeleri kullanıyor. Madem
dayı ya da baba derlerdi.
Yani bu yorumlar yapılıyor maalesef. Hatta bu yorumların en saçması uydurma bir rivayet var. Rivayet isnad olarak çürük bir isnad. Asla elle tutulur, itibar edilir bir şey değil isnad olarak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesinin babasının kabine gitmiş güya, bunları diriltmiş ve bunlar da Peygamber Efendimiz'e iman etmişler, tekrar kabirlerine dönmüşler. Böyle bir rivayet geliyor. İsnad olarak ölü bir isnad. Ama buna sanki denize düşünce yılana sarılır gibi bunu alıyorlar, zayıf olduğunu bırak zayıfı, uydurma olduğunu bile bile getiriyorlar, delil diye koyuyorlar. Bu da olmuş olabilir diyor ondan sonra. Vaki olmuş olabilir diyor. Nasıl olabilir ki? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini hiç mi okumuyorsunuz? Bir kimse ölünce artık imtihan biter. Ölünce her şey açıkça ortaya çıkmıştır artık. Hakikatler göründükten sonra artık geriye dönüş yoktur. O andan sonra iman etsen de, inkar etsen de hiçbir şey değişmez. Niye Firavun'un imanı kabul edilmedi o zaman? Firavun da iman etti. Rabbinin ayetlerini gördüğü zaman Firavun da iman etti. Ama Allah sabah akşam ona ve avanesine azap sunulur diyor kabirlerinde. O da son anında iman etmişti. Eğer ölüm anında ölüm meleğiyle karşılaşan bir insanın o andan sonra imanı kabul edilecek olsaydı, yani ruh artık gargarasından çekildikten sonra imanı kabul edilecek olsaydı, herhalde Firavun'unki de kabul edilmesi gerekirdi.
Ayrımcılık olmazdı.
Yani Allah'ın dininde ayrımcılık olmaz tabii ki. Yani demek istediğim şu, insanın aklı ile bir takım sonuçlara gitmesi bazen doğru olabilir, isabetli olabilir ama her zaman değil. Ve akıl da, aklın yolu da bir değildir iddia ettikleri gibi. Bu felsefecilerin sözüdür. Aklın yolu bir değildir, binlercedir. Binlerce olduğundandır ki bunu iddia eden felsefeciler bile binlerce gruba ayrılmışlardır. Madem aklın yolu birdi, aklını din edinen felsefeciler neden bir sürü fırkaya ayrılmışlar? Neden bir determinizm oluşmuş, bir fundamentalizm oluşmuş, bir pragmatizm oluşmuş onun karşısında? Ondan sonra Descartes ile materyalizm birbirinden ayrılmış. Onlar da aklını din edinmiş. Bir sürü felsefi fırkalar oluşmuş. Dinler içerisine giren fırkalaşmalar da hep bu felsefi akımlardan yararlanma neticesinde olmuştur. Aklı dinden bir delil sayma neticesinde. Bunun zıttı da aklı tamamen devre dışı bırakmaktır. Bu da ayrı bir sapıklıktır. Sufilerin yaptığı gibi. Hatta Şiiler aklı getirip dinin esaslarından birisi haline getirmelerine rağmen, kitap sünnet akıl demelerine rağmen aklını çoğu yerde kullanmaz. Şayet ayetullah olarak kabul ettiği bir kimse, yani masum imam olarak kabul ettiği bir kimse, bu bile şeydir, akla aykırıdır. O ne kadar akla aykırı, dine aykırı, kitap ve sünnete aykırı bir şey söylerse söylesin, istisnasız olarak teslim olurlar o söylemine. İşte tasavvufta da bu var. Tasavvuf tamamen aklı devre dışı bırakarak sapmıştır. Mutezile ise aklı getirip en öne koyarak sapmıştır. Allah'ın istediği ve bu ümmeti övdüğü haslet orta yolda olmaktır. Her hususta orta yol, itikatta orta yol, amellerde orta yol. Her işte orta yol. Ne geri kalmak ne ileri aşmak. Sahabeler bu yüzden öne geçtiler. Bu yüzden Allah'ın takdirini, övgüsünü kazandılar. Siz insanlardan, insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz diyor. İyiliği emreder, kötülükten yasaklarsınız. Onları vasat ümmet kılmakla övmüştür. Haddi vasat, haddi vasattan ayrılanları işte burada akıl meselesinde olduğu gibi, işte bir mutezile ile bir tasavvuf fırkasının sapmasında olduğu gibi, itikadi konuda pek çok ayrılıklar da, ihtilaflar da yine bu hususlardan, haddi vasatı kaybetmekten olmuştur. Dinde orta yolu tutamamaktan meydana gelmiştir. Mesela hariciler cehaleti mazeret saymamış, büyük günah işlerini tekfir etmiş, tekfirde ileri gitmiş. Bunun karşısında bir mürciye fırkası gelişmiş. Mürciye de demiş ki bir kimse iman ettikten sonra günah ona hiçbir zarar vermez demiş. Bak, birisi günah sebebiyle dinden çıktığını söylüyor, o şekilde sapıyor. Birisi de iman ettikten sonra günah da işlese onun imanına hiçbir zarar vermez diyor. İman dil ile ikrar, kalb ile tasdikten ibarettir diyor mürciye. Harici de diyor ki iman dil ile tasdik, kalp ile dil ile ikrar, kalb ile tasdik azalarla ameldir diyor. Biz de onu söylüyoruz. Yani ehl-i sünnet ve cemaat de bunu söylüyor. Haricilerin söylediği gibi. Bu hususta iman esasları noktasında haricilerle aynı şeyi söylüyoruz. Ama tekfir noktasında haricilerin dediğinden biriyiz. Onlara göre iman artar ve eksilir meselesinde onlar bunu kabul etmez. Bir kimse bir günah işlediği zaman dinden çıkar derler hariciler. Mürciye ise ameli hiç imanla bağlantısını kurmaz. Amelin imanı artırdığını kabul etmez. Ayetler açık açık bunu beyan etmesine rağmen İmanların salih amellerle artacağını ayetler ve hadis-i şerifler açık açık beyan etmesine rağmen bunu hiç imanla ilişkilendirmesi. Yani bir kimse la ilahe illallah diyor mu? Tamam. Onun imanıyla ister içki içsin, ister istediği günahı işlesin, farzları terk etsin, ona bir zarar vermez tarzında bir tez atmışlardır ortaya. Bunlar bu şekilde sapıtmış. Biz ise ne diyoruz? İman artar ve eksilir. Salih amellerle artar, fısk ile, günahlarla, farzların terkiyle eksilir. Bazı hususlar vardır ki, imanın bazı şubeleri vardır ki, bunlar itikadla alakalıdır. Bazı şubelerin eksik olması o insanı direktmen dinden çıkarır. Mesela Allah'a imanla ilgili, Allah'ın sıfatlarına imanla ilgili, vahyin getirdiği hususlarla ilgili, kitaba iman gibi, meleklere iman gibi, fiili olarak yapılanlarda İslam'ın zahiri şartları içerisinde namazı terk etmek gibi hususlar insan diretme dinden çıkarır. Bazı şubeleri vardır. Bu şubelerin eksik olması onda sadece imanının eksik olduğunu gösterir. Dinden çıktığını göstermez. Mesela o meşhur iman şubeleri hadisinde ne buyuruluyor? İman 70 küsur şubedir. Bunun en üstünü kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah demek. Buna şehadet etmek. En alçak mertebesi yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmaktır. Ve haya da imandan bir şubedir buyuruyor. Ha, neymiş demek ki? Haya imandan bir şube. Bir kimse haya sahibi ise onun o iman şubesi tam demektir. Haya yoksa o insanda, hayasız birisi ise imanının o şubesinde bir eksiklik var demektir. Kafir olmaz bu. Bu insanı imandan çıkarmayan bir eksiklik. Amaç, iman öyle şubeleri var ki onun eksikliği onu dinden çıkarır. Mesela bir kimse la ilahe illallah diyor da Allah'ın kitabından bir ayet inkar ediyorsa nedir onun durumu? Dinden çıkar. Allah'ın kitabından bir ayeti inkar etmek görünüşte la ilahe illallah dese bile onu dinden çıkarıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Mutlak olarak gelen bazı hadis-i şeriflerin başka bir takım hükümlerle aslında mukayyet olduğunu gösteriyor. Yani öyle insanlar görürüz ki la ilahe illallah diyor. Bu la ilahe illallah'ın bu kelimenin gerektirdiği, içerdiği manaları bilmediğinden dolayı yüzlerce fiil işliyor ki o la ilahe illallah sözünü iptal ediyor. Nakz ediyor. Bu tür mütenakız fiiller işleyebiliyor. Örnek. Mesela diyor ki la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Ve işte komşun fal bakar diyor. Veya şeyhin kalbinden geçeni bilir diyor. Ve onun öleceğini bilir diyor. Kıyametin ne zaman kopacağını biliyor diyor. Bunlar la ilahe illallah ile aslında zıt şeylerdir.
Falan kabre gitsin, şifalı olsun.
İşte Allah Azze ve Celle bizden sadece imanı değil, sadece imanı istemiyor. Halis bir imanı, tevhid üzere bir imanı istiyor. Bakın burada gayb meselesini söz konusu ettik. Allah'ın gaybı bildiğini bilmek imandır. Bu işin zemini. Gaybı Allah'ın bildiğini bilmek imandır. İyi düşünün bu sözümü. Ama tevhid nasıl gerçekleşiyor? Gaybı sadece Allah bilir, başkası bilmez. İşte bak, la ilahe illallah söylediğin andan itibaren işte tevhid boyutu giriyor devreye. Neden bütün peygamberler la ilahe illallah'a çağırmış? Kur'an-ı Kerim'e bakın. Ayetler açık açık diyor. Senin önce hiçbir peygamber göndermedi ki la ilahe illallah'a çağırmasın insanları. Neden Allah'ı birlemeye çağırıyor? Neden gelin Allah'a iman edin deniyorlar da Allah'ı birlemeye çağırıyorlar bu peygamberler? Çünkü Allah'ın inkar edilmesi söz konusu değil ki. Allah'a zaten iman ediyorlar. Hatta Mekke müşrikleri de öyle. Desen ki onlara yerleri gökleri kim yarattı? Derler ki Allah. Sizi yediren, içiren, rızkınızı veren, kainatın idaresinde elinde tutan, öldüren, dirilten kimdir? Derler ki Allah. E bunlar ne güzel iman etmiş Allah'a. Niye bunları işte müşrik ilan ediyor Allah? Şu anki zamanımızdaki insanlara bakarsanız bunları zaten bunlar da onlar kadar yapıyor. Rububiyet konusundaki iman Mekke müşrikleri kadar yapıyor bu insanlardan. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara la ilahe illallah tevhidiyle geldi. Onlar ibadet de ediyorlardı. Hac da yapıyorlardı. Namaz da kılıyorlardı. Hayırlı bir takım işler de hacılara yemek dağıtmak gibi, sadaka vermek, zekat vermek, işte muhtaçları koruyup gözetmek gibi işleri de yapıyorlardı. İbadet de yapıyorlardı. Dua da ediyorlardı Allah'a. Ama Allah'a dua ederken aracı ediniyorlardı. İşte peygamberin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemini ele alırsak, onun tebliği, la ilahe illallah kelimesini ifade ettiği manayla bunların yaptığı fiilleri kökten reddediyordu. İbadet yalnızca Allah'a yapılır demektir bu. Gaybı yalnızca Allah bilir. Rızık veren yalnızca Allah'tır. Bunun gibi mesela İsmail Hüsna'daki o 99 isim olarak gelen hadisteki isimleri tek tek sayın. Hepsinde la ilahe illallah vurgulayın. Sadece Allah'a atfedin o şeyleri. Ve şu an yaşadığımız hayatta bu İsmail Hüsna'nın sıfat isimlerinin her birini düşündüğümüz zaman ne kadar hayatımıza uygun, hayatımız ne kadar tevhid üzere gerçekleşiyor, bunun kıyasını kendiniz yapın. Yalnızca Allah'tır. La ilahe illallah sözü bunu ifade ediyor bak. Adam bir rızka nail oluyor. Eline hayırlı bir şeyler, bir nimete ulaşıyor. İşi rast gidiyor. Şeyhi himmet etti diyor. Hani la ilahe illallah sözü nerede o zaman? Şeyhi himmet etmeseydi olmazdı bu iş. Falanca yerden kurtulamazdım diyor. Bırakın cahil sufiler dediğimiz kimseleri, Said Nursi gibi bu işin üstadı olan kimseler dahi kitaplarında sıkkı tasdiki gaybı da kendi gözlerinde gördü. Cevşen'in ruhaniyeti falanca yerden beni kurtardı diyor. Bir başka hocaları Fethullah Gülen, Zaman Gazetesi'nde Küçük Dünya diye kitap olarak yayınlanan da bir yazı listinde diyor ki işte falanca yerde selde kayboluyorduk, şöyle oluyordu, böyle oluyordu. Medet ya Hamza dedim. İşte o bana yetişti falan filan. Bir sürü şeyler söylüyor. İşte o Mekke müşrikleri bu la ilahe illallah sözünün ne anlama geldiğini, yaptıkları işlerin bu la ilahe illallah sözüyle ne kadar zıt olduğunu çok iyi anladıkları için, Arap dilini bildikleri için söylemiyorlardı. Günümüzde ise herkes söylüyor ama manasından habersiz olarak söylüyor. Halbuki biraz kafayı çalıştırsa insan manasız bir şey, manasını anlamadan söylediği bir kelimeyle bir insan nasıl Müslüman oluveriyor? Cenneti hak ediveriyor. La ilahe illallah diye cennete girer. Sahabe soruyor. Zina etse de mi? Zina etse de. İçki içse de mi? İçki içse de diyor Allah Resulü. Nasıl oluyor da böyle manasını bilmeden söylediği bir söz bu şekilde kurtarıyor o insanı? Demek ki biraz kafayı çalıştırsa insan bu hususta. Ha, demek ki bu la ilahe illallah sözünün bir takım şartları var, esasları var, anlamı var. Hep bu söz Allah'tan başka Allah yoktur manasında anlaşılıyor maalesef. Bizim toplumumuzda karşılaştığımız o. Allah'tan başka Allah yoktur anlamında anlıyorlar. Arapça ifadesinde la ilahe illallah derken Allah'tan başka ilah yoktur diye geliyor. Ama kafasında canlandırdığı mana Allah'tan başka Allah yoktur diye anlıyor. İki tane Allah yoktur diyerek nefi ve ispat yapıyor. Ne demek bu? Yani ben diyor belki diyor şeyhimi veyahut da başka bir şeyi, patronumu veyahut da babasını kim olursa olsun, Allah'ın herhangi bir sıfatına ortak koşulan kim olursa olsun, ben diyor bunu diyor işte Allah mertebesinde görmüyorum ki diyor. Yani Allah'ın bütün sıfatlarını ona isnat etmiyorum demek istiyor yani. Halbuki Allah'ın herhangi bir sıfatını herhangi bir mahluka isnat ettiği anda şirk koşmuştur. İlla ki Allah'ın bütün sıfatlarında hepsine birden şirk koşması gerekmiyor. Mesela şeyhimize biz Allah demiyoruz ki diyor. Halbuki ilah kelimesini ele aldığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir şeyi ilah edinmek olarak tarif ettiği şeylere bakarsak mesela Yasin suresinde ey Ademoğulları sizden söz almadık mı? En la ta'budu şeytan. Şeytana ibadet etmeyin, kulluk etmeyin. Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır. İnsan şeytana kulluk edebiliyor. Muş demek ki. Şeytana kulluk ediliyor. Hevasını ilah edineni görmedin mi? Furkan suresinin 43. ayetinde. Hevasını ilah edineni görmedin mi? Buyuruyor. İnsan hevasını ilah ediniyormuş. Şimdi hevasını ilah edinen bir kimse hevasına Allah mı diyor da şirk koşuyor? Ama Allah Azze ve Celle hevasını ilah edinmekten bahsediyor. Demek ki burada ilah kavramının iyi anlaşılması gerekiyor. İlah o Rab kavramı. İlah burada kendisinden korkulan, kendisine saygı duyulan, kendisine ibadet edinilen, aşırı sevgi beslenen bir şey. Nekre olarak geliyor. Belirsiz isim olarak geliyor. İlah. İlahlık sıfatı yani Türkçemizdeki anlamıyla ilahlık vasfı verilen herhangi bir şey. Bir kimseyi Allah'ı sever gibi sevmek, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 165. ayeti ve devamında ifade edildiği gibi, onlar diyor Allah'tan başka dostlar edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler diyor. Onları Allah'ı sever gibi severler diyor. Müminler ise Allah'ı her şeyden çok daha fazla severler diyor. Korku, Ali İmran Suresi'nin 175. ayetinde eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız yalnız benden korkun. Şeytan ise kendi dostlarını korkutur diyor. Korkun da Allah için, sevgin de Allah için, ibadetin de Allah için. Dua bir ibadettir. Hatta ibadetin özüdür. Hadiste beyan edildiği üzere. Dua ibadetin iliğidir, özüdür buyuruyor. Ve La ilahe illallah sözünün anlamlarından birisi de ne dedik? İbadet yalnızca Allah'ın hakkıdır. Başka birisine ibadet edilemez. La ilahe illallah budur. Sen duanda medet ya falanca, şefaat ya Resulallah gibi hitaplar kullanırsan ne olur? İşte dua ibadetini Allah'tan başka birisine yönetmiş olursun. Allah Azze ve Celle ise Cin Suresinin 18. ayetinde Allah ile beraber başka hiçbir kimseye yalvarmayın diyor. Dua etmeyin diyor. Allah ile beraber başka hiçbir kimseye dua etmeyin. Seslenme yalnızca Allah'adır. Dua yalnızca Allah'adır. Allah Azze ve Celle bana dua edin, size icabet edeyim diyor. Kulum bana dua ettiği zaman şah damarından yakınım diyor. mantığını din edinen güruh ise veya mantıksızlığını din edinen güruh ise nedir? Bizler günahkarız. Allah ile aramızda aracı edinmemiz lazım. Bizim yerimize başkaları dua etmemesi lazım. Neden? Allah senin halini bilmiyor mu? Benim halimi bilmiyor mu? Benim günahımı ve sıkıntımı bilmiyor mu ki? İşte ben Cem'e dua ettireyim. Veya İlker'e dua ettireyim. Bunda ilginç bir delil getiriyorlar. Diyorlar ki, işte bir devlet dairesinde bir amirin, bir yöneticinin yanına bile giderken diyor, işte aracı koyarsın araya diyor. Böyle yapıyorsun diyor. Neden Allah ile arada işte salih insanları aracı edinmeyelim ki diyor. Mantığa bak. Şimdi burada gerçekten düşünüldüğü zaman çok çirkin bir benzetme var. Kapısının dışındakini bilmeyen bir zalim yöneticinin, zalim olmasa adil olsun hiç fark etmez. Kapısının dışındakini bilmez. Senin halini bilmez o. Kaybı bilen o değil ki. Kalpleri bilen o değil ki. Her yeri gören, her şeyi bilen o değil ki. Dolayısıyla senin halini ben arz ederim ona. Onun yanında geçerli bir nüfuzum varsa derim diyor, yani işte Suheyb'in şöyle şöyle durumları var diye arz ederim. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir aracıya ihtiyacı var mı senin durumunu, benim durumu bilmesi için? Her şeyi biliyor zaten Allah Azze ve Celle. Neden bir aracı? Demek ki bir yerden bir mantık getirilirken, bak bu mantığı kendi mantıklarıyla söylemiyorlar. Ta bu işte ustalaşmış ataları, şeytanın, iblisin askerleri bunların nefislerine böyle üflüyor. Yaptıkları işi güzel gösteriyor. Allah katından olmayan bir delille. Allah'ın kitabından, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine getirmiyorlar bunu çünkü. Delilsiz olarak uydurdukları bu güya mantıki delille yine biz mantıki başka bir açıklamayla reddediyoruz onu. Allah Azze ve Celle'nin kitabı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, hadisleri tek bir kaynaktan geliyor. Allah Azze ve Celle'den vahiydir. Peygamberin söyledikleri, konuştuğu her şey ve ma yentiku nataka fiiliyle geliyor. Her söylediği şey vahiyden ibarettir diyor. Ve zikri biz indirdik, onun koruyucusu biziz diyor. Bu zikir, yani Kur'an olarak ele alırsak, bu Kur'an'da 100 küsur ayet peygambere yönlendiriyor. Ve peygamberin verdiği hükmede müminlerin vasfını anlatırken Allah'ın ve peygamberinin verdiği hükme gönüllerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın teslim olurlar diyor. Müminlerin vasfı budur. Allah'a iman etmiş hiçbir kadın ve hiçbir erkeğe Allah ve Resulü bir iş hakkında hükmettikten sonra başka bir tercih hakkı yoktur. Ahzab suresi 36. ayetinde net bir şekilde bu ortaya konulur. Bunlar bize korunmuş, gelmiş iki kaynaktır. Allah Azze ve Celle nasıl Kur'an-ı Kerim'i Kur'an hafızlarıyla korumuşsa, mushaflarla korunmuş günümüze kadar getirmişse, hadis-i şerifleri de yani Kur'an'ın beyanı olan Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı beyan yetkisini yine Kur'an'da verdiği, bunu açıkladığı, işte Kur'an'ın beyanı bize aittir diye üstlendiği, fakat bu beyanı Kur'an'da değil de hadislerle getirdiği halde bunu kendi üzerine alması hasebiyle Kur'an'ın beyanı olan hadislerde yine hadis hafızları yoluyla gelmiştir. Elhamdülillah biz bu kaynaklara muhatabız. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir buyuruyor. Kıyamet gününde Havz-ı Kevser akıncaya kadar, yani o hesap gününe gelinceye kadar ikisi birbirinden ayrılmayacaktır diyor. Yani bunlara sarılan kurtulur, bunlardan kıl kadar ayrılan kendisi helak olmuş olur. Bizim de muhafaza etmemiz gereken iki esas bu. En başta itikadımızın bu iki esasa uygun bir itikad olması, Ondan sonra fıkhımızın, amellerimizin, hukukumuzun, ahlakımızın, her fiilimizin, konuşmamızın, susmamızın bile bu iki esasa uygun bir şekilde olması. Çünkü bazı yerde susmak ibadettir, bazı yerde susmak fıtıktır. Haksızlık karşısında susmak gibi. Susan kurtulur diyor hadis. O zaman zulme karşı susalım diye çevirebilir bir insan bunu. Bakın mutlak bir ifadeyi ne yapmış olur? Tevil etmiş olur. Susan kurtulur diyor hadis. Ya hayır söyle ya sus. Başka bir hadis. Demek ki her bir şeyin açılımı var. Başka bir hadiste geliyor. En büyük cihat nedir diyor? Zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir diyor. En büyük cihat budur diyor. Böyle cımbızlayarak değil, dinde samimi olarak, Allah'ın dinine karşı nasihatkar olarak, samimi olarak teslimiyetle yaklaşmamız lazım. Bu şekilde olmazsa fırkaların tarih içerisinde oluşmuş bir takım fırkaların içerisine girip o pencereden yaklaştığın zaman o fırkalar neleri cımbızlamışsa bu kitap ve sünnette sadece onlar kullanırsın. Ama Allah ve Resulü, Allah ve Resulü bize vahye tabi olmamızı, ondan başka yolları terk etmemizi emrediyor. De ki benim dosdoğru yolu sırat-ı müstakimin, dosdoğru yolun budur. Buna uyun, bundan başka yollara uymayın diyor. Batıl çoğul olarak zikrediliyor, hak ise bir tane. Hak yol bir tane. Herhalde bu hak yol Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine sarılmaktan ibarettir. Başka bir şey değil. Ümmetim, sizler iğne usulü alışveriş yaptığınız zaman sığırların kuyruklarından tutunup Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah sizin üzerinize öyle bir musibet musallat edecektir ki tekrar dininize dönünceye kadar bu sizin üzerinizden kalkmayacaktır buyuruyor. İğne usulü alışveriş detaylarına girmeyelim. Daha önce defalarca açıkladık iğne usulü alışverişi. Fakat netice olarak şunu söyleyebiliriz burada anlaşılması için. Dinde hile-i şer'iye dedikleri yollarla Allah'ın dinini tahrif etmektir. Burada bir örnekle bu olguya işaret edilmiştir. Hile-i şer'iye gibi yanlışı meşru gösterme yoluyla Allah'ın dinini tahrip etmektir. Tahrif etmektir. Diğeri ne? Sığırların kuyruklarına tutunarak, yani sığırların kuyruklarıyla tutunmaktan kasıt, dünya hayatına dalmanız, tarımla, ziraatle, bu tür şeylerle uğraşmanız, dünya hayatına dalmanız ve Allah yolunda cihadı terk etmeniz. Bakın, bunlar birer musibet, birer hastalık. Bu hastalıklar çöreklenmiş bize. Emeller dünyaya bağlanmış, ahiret unutulmuş, ölüm ve ölümden sonrası hep ertelenen şeyler olmuş. Ölümden korkulur hale gelmiş. Tabi insan tabiatı icabı ölümden korkar da burada hayatı sevmekle birlikte olduğu zaman bu ölüm korkusu dünya hayatını sevmekle birlikte olduğu zaman daha tehlikeli bir hal alıyor. Ve bu belaların, bu musibetlerin ifade edilmesinin ardından Allah Resulü bize bir çare, bir ilaç takdim ediyor aynı hadiste. Tekrar dininize dönünceye kadar Allah bu zilleti sizden kaldırmaz diyor. Dininize dönünceye kadar diyor. Falancanın mezhebine dönünceye kadar demiyor. Falanca hoca efendinin eteğine sarıldığınız zaman demiyor. Filanca cemaate dahil olduğunuz zaman kurtulursunuz demiyor. Dininize dönünceye kadar diyor. Din ise nedir? Allah Resulü ile neyi gönderdiyse odur. Nasıl ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın direkt muhatapları olan o sahabe topluluğu, içlerinde binlerce zeki insan var. Bu insanlar birer fırka oluşturamaz mıydı? Birer mezhep, birer tarikat, birer ekol oluşturamaz mıydı? oluşturabilirlerdi. Yani sonrakilerin, işte öncekiler bu şekilde Allah işte Rahman arşa istiva etmiştir, Allah böyle buyuruyor ama işte burada şu şu yorumu yapmak lazım diye ortaya attığı gibi, sahabe arasında hiç mi zeki yoktu senin söylediğini söyleyecek? Sahabeler işte bu yüzden vahiy nasıl gelmişse o şekilde teslim oldukları için tek bir fırka olmuşlar. Yalnızca vahiyle bilinebilecek hususlarda akıl yürüterek başka yorumlarda bulunmamışlar. Vahiy nasıl bilinirse öyledir demişler ve bölünmemişlerdir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle ne diyor ayetinde? Bakara suresinin 137. ayetinde. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar diyor. Eğer biz iman noktasında demek ki sahabelerin inandığı gibi inanırsak hidayet üzere oluruz. Ama çok gariptir. Sahabeden ve tabiinden sonraki dönemlerden itibaren, Hicri 3. asırdan itibaren fırkalar başlarını böyle çıkarmaya başlamışlar. Gerçi haricilik falan Hazreti Ali döneminde başlıyor da bunun birer ekol haline gelmesi, daha sonraki asırlarda birer kelam ekolü haline gelmesiyle başlıyor. Haricilik bile böyle. Aklı mutezilidir haricilikte. Akıl ile, hadisleri akıl ile kabul etmek, Kur'an'a arz edip öyle kabul etmek. Hadis ulaşırken size Allah Resulü'nde bunu diyor, ben Kur'an'a arz ederim. Kur'an'a uyarsa kabul ederim, uymasa reddederim diyor. Bu zihniyetteki bir insan bizzat peygamberle muhatap olsa bile aynı şeyi yapabilecek miydi? Aynı şeyi söylemiş oluyor. Bakın, biz dinde pek çok şeyi şahitlerin şehadeti ile kabul ediyoruz değil mi? Mesela bak bu dükkan kimin? Bu dükkan kimin? Bu dükkan kimin?
Allah'ın emanetçisiyiz.
He, emanetçisi kim bu dükkan?
Eyvah.
He, bak bunlar bu şahitlikte bulundu. Allah'ın kitabında var mı böyle bir şahadet? Bu dükkan Eyüp abinindir diye bir şahadet var mı? Bulamaz.
Yok.
Aynı şekilde adamlar diyor ki işte mütevatir geliyor hadis. Yani hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde. Mesela bir Miraç hadisi vardır. Burada akıl yürütüyor aslında. Kur'an'a falan arz ettiği yok. Akıl yürütüyor. Diyor ki işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 4-5 sefer Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gitmiş. Güya işte bu Yahudilerin pazarlık mantığıdır. Bunu uydurmuşlardır. Bu İsrailiyat kaynaklıdır diyerek 110 küsür sahabiden 110 küsür daha fazla tarik ile gelmiş, o kadar insanın üzerinde ittifak, icma ettiği şekilde gelmiş bir rivayeti, Allah Resulü bunu söylemiştir diye, bu kadar insanın şahitliğine rağmen bir çırpıda reddediyor. Kur'an'da böyle bir şey geçmiyor diye. He, işte bir insan bunu söylerse deriz ki, kardeşim madem öyle, madem sen bu insanların şahitliğini kabul etmiyorsun, Kur'an'ı arz etmedikçe sen bir hadisi kabul etmiyorsun, o zaman sen bir ispatla bakayım. Senin ananla baban nikah mahsulü olarak mı doğdun sen? Sen nikah mahsulü müsün yoksa nikahsız mı doğdun? Bunu bir ispatla bakalım. Olur mu canım ben nikah mahsulüyüm derse? Neyle ispatlayacak? İşte şu şu şahitlikle. Olmaz kardeşim. Eğer sen o insanların şahitliğini nikah konusunda kabul ediyorsan, biz de bu binlerce insanın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle dediğine dair şahitliğini kabul ederiz.
Senin aynısını diyor. Buranda göstersen şahitleri diyeceğim.
İşte Allah Azze ve Celle bize şahitlerin şahitliğini kabul etmeyi emretmiştir. Ama her şahidin değil bak. Size bir farzı haber getirdiği zaman ona güvenmeyin, araştırın diyor. Bir fasık haber getirdiği zaman diyor. Hadis rivayetinde ise fasıklığından çok daha fazla şeyler aranır bir hadis ravisinde. Adaleti, bu fıskıyla ilgilidir. Fasık mıdır değil midir? Dindeki adaleti. Ondan sonra hafızasının durumu. Bunaklık var mıdır? Evhamlanıyor mu? Bazen hadisi bir yerde başını sonda söylerken solunu başında söylediği oluyor mu? Bir yerde hadisi rivayet ettikten sonra başka bir yerde rivayet ederken eksik mi rivayet ediyor yoksa eklemeler mi yapıyor? Bunlar hep ravilerin tek tek dikkate alınır. Yani sıradan bir haram olan bir canı helal kılmadan şahitlerin şahitliğinde istenen kriterlerden daha fazla şey istenir bir hadis ravisinde.
Gelen raviden gelen hadis.
Şimdi 113 tane olması şart değil bizim hadise iman ettiğimiz için. Bak sadece Hucurat, az önce okuduğum Hucurat suresi 6. ayetinden ele alırsa ayetin mefhumu vardır. Direkt manası nedir? Size bir fasık getirdiği zaman onu araştırın diyor. Direkt kabul etmeyin diyor bak.
İmkan etmeyin diyor.
Mefhumu bu ayetin. Bir de ayetin mefhumu muhalifi vardır. Bunun mefhumu muhalifi şudur. Size sadık birisi, doğru sözlü birisi haber getirdiği zaman alın kabul edin demektir onun şeyi. Bazı meseleler vardır. Diyelim bir hırsızlık davası, cinayet davası. İki adil şahit istenir. Yani adil şahit dediğimiz nedir? Dindar, dinde büyük günahları açıkça işlemeyen bir kimse olması. İki adil şahit bunda istenir. Başka meseleler vardı. Mesela zinada 4 şahit isteniyor. Zinada, zinanın ispatlanmasında 4 şahit isteniyor. İşte bunların ayrı ayrı hükümleri var. Bu ayete direkt baktığın zaman doğru sözlü bir kimse size bir haber getir zaman onu alın kabul edin. Mevhum muhalifinden bu hüküm çıkar. Şimdi peygamberlere baktığımız zaman hepsi tek başına gelmiştir. İkişer, üçer tane göndermemiştir Allah Azze ve Celle peygamberleri. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tek başına peygamberdi kendi aslında. Onu desteklemek için bir de melek falan göndermemiştir yanında. Demek ki tek bir kimsenin haberi bağlayıcıdır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçi gönderiyordu Muaz bin Cebel Yemen'e tek başına göndermiştir. Öyle tek başına gönderdi. Bir sürü sahabe var. Demek ki tek kişinin haberi dinde delil oluyor. Muaz bin Cebel Yemen'e gidiyor. Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Allah Resulü şöyle buyurdu, şöyle buyurdu diyor. Ve eğer bu böyle bir şey dinde esas olamayacaksa Allah Resulü neden bir kişi gönderiyor onu?
Yani tek kişiden
veya onlara bir musaf gönderseydi. Madem peygamberin söyledikleri Kur'an'a arz edilecekse neden Muaz bin Cebel'in tebliğ etmesini söylüyor. Diyor ki sen diyor ehli kitaptan bir topluluğa gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğu. İlk önce bunu kabul etsinler diyor. Bunu kabul ettikleri zaman diyor onlara namazı Allah Azze ve Celle'nin kendilerine günde 5 vakit namazı farz kıldığını ve diğer farzları açıklarsın diyor. Şimdi namazı ele alın. Kur'an-ı Kerim'de namaz nasıl anlatılıyor? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılış şeklini başından sonuna kadar o konuda gelen bütün rivayetleri al, Kur'an-ı Kerim'le karşılaştır, ondan sonra hepsini şöyle bir elin tersiyle kenara etmen lazım. Kur'an'da çünkü namazın şekli açıklanmamıştır ki. Fakat öyle bir ibare var ki ayette, sana gösterdiğimiz şekilde diyor, namazlarını kılsınlar diyor. Yani korku halindeyken şöyle şöyle kılın diyor. Bu hal geçtikten sonra da diyor sana gösterdiğimiz şekilde kılsınlar diyor. Peygamber'e demek ki başkalarına gösterilmeyen bir şey gösterilmiş namaz hakkında. Komisyona verilmiş ama şu an numara kaçırma gelmez. Evet. Süfyan bin Uyeyne, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Bu durum, yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek Bunu yaptıklar zaman kanlarını, canlarını, mallarını birinden korumuş olurlar ifadesi hakkında. Bu durum İslam'ın ilk devirlerinde ve henüz namaz, zekat, oruç ve hicretin farz kılınmasından öncedir diyor. Sözün Süfyan bin Uyeyne'ye ait olup olmaması da tartışılan bir husus. Zira bu hadisi rivayet eden raviler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Medine'de görüşmüş. Bazıları ise son dönemlerinde İslam'a girmişlerdir. O yüzden bu görüşün zayıf yönü de var. Fakat İmam Acurri Kitab-ı Şeria'da buna dair Süfyan bin Uyeyne'nin bu sözünü destekleyen daha başka rivayetleri de getiriyor. Yine Zühri'den bu tarzda bir yorum var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kanlarını ve mallarını benden korurlar cümlesi, hadisin söylendiği anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşmakla ve İslam'dan yüz çevirenleri öldürmekle emrolunduğuna işaretedir. Demek ki cihad emri gelmiş o esnada. Bütün bunlar da Medine'ye hicretten sonra gerçekleşmiştir. Yine şu kesin olarak biliniyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelerek İslam'a girmek isteyen herkesi sadece iki şehadet kelimesi getirmekle kabul etmekte, onların canlarını koruma altına alarak Müslüman muamelesi yapmaktaydı. Yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam birini öldürmek için kılıcını kaldırdığında La ilahe illallah dediği halde onu öldürmesi üzerine Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma'nın yaptığı bu işi kötü karşılamış ve şiddetle kınamıştı. Biliyorsunuz bu hadiseyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelerek İslam'a girmek isteyenlere namaz ve zekat ibadetlerini yerine getirmeleri şartını ileri sürmemişti o zamanlar. Tam tersine zekat vermeme şartını ileri süren bir topluluğun İslam'a girmesini kabul etmişti. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde Cabir radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Sakifliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zekat ve cihat farizalarından muaf olma şartını koştular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ileride zekat da verecekler, cihat da yapacaklar diyor. Bir ileride bunu da yapacaklar diyor. Bunlara
zaman tanıyor.
Zaman veriyor, evet. Yine Müsned'de Nasr bin Asım el-Leysi'den şu rivayet geliyor. Bir kişi geldi ve iki vakit namaz kılmak şartıyla İslam'a girmek istedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onu kabul etti. Bunu Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud el-Tayalisi, Ebu Davud Sicistani değil bak, meşhur sünen sahibi Ebu Davud el-Sicistani, o değil. Bu Tayalisi Müsned olarak ilk Müsned eseri yazan müelliftir. Ebu Davud et-Tayalisi. Tabiin değil, tabiinden sonra. İmam Ahmet rahimeullah bu hadislere dayanarak şöyle diyor. Fasit şartla İslam'a girmek sahihtir. Bak şart fasit. Fakat İslam'a girişi sahih. Şimdi geliyor açıklaması. Daha sonra İslam'ın bütün şartlarını yerine getirmekle sorumlu tutulur. Bu şekilde İslam'a girer fakat daha sonra sorumlu tutulur hepsini. Ayrıca Hakim bin Hizam radıyallahu anh şu hadisi ile delil getiriyor. Hakim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eğilmeden namaz kılmak üzere biat ettim. Eğilmeksizin, rükû etmeksizin. Yani rükûya gitmeden secde etmek üzere demek istiyor. Bu hadisin isnadı İmam Müslim'in şartına göre sahih bir hadis. Muhammed bin Nasr el-Mervezi zayıf bir isnad ile, bu zayıf bir rivayet, Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girmek isteyenleri ancak namaz kılmaları ve zekatı vermeleri şartıyla kabul ediyordu. Bu iki şart Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabul edip İslam'a girenlerin yerine getirmeleri gereken iki farizaydı. Bu durum çünkü yapmadınız, Allah da sizi affetti, artık namaz kılın ve zekatı verin ayetinde de ifade edilir şeklinde geliyor. Mücadele 13. ayetinde. Bu rivayet, böyle bir rivayet sabit değildir. Sabit olduğunu farz etsek bile kastedilen şudur. Hiç kimsenin namaz ve zekatı terk etmek üzere İslam'a girmesini kabul etmemiştir ve bu doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken öncelikle onlara insanları kelime-i şehadeti söylemeye davet etmelerine emir buyurmuşlardı. Bakın burada bir aslında tedricilik var. tevhidi, akidesi oturmamış bir kimse namaz kılsa ne ifade eder? Şirki çıkarıp bir kenara koymamışlar. Ne işliyor? Şirk üzere işliyor. Namaz kılıyor, namazdan çıkar çıkmaz medet ya falanca diyor. Hatta namazda rabıta yapanlar var, biliyor musunuz? Namazda duruyor böyle, özellikle Süleymancılarda. Namazda rabıta yapıyor. Şeyhini rabıta yapıyor. Allah'a ısrar etsin. Bunun bir de haşa en eriştirici yol olduğunu iddia edinceye kadar ileri gidiyorlar. Evet. Yemen halkı bunu kabul ederlerse onlara namaz ve sonra da zekat emirlerini bildirmesini söylüyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kastı şuydu. İslam'a girerek Müslüman olan kişiye önce namazı kılması ve sonra da zekatı vermesi emredilir. Kendisine İslam'ı soran birine ve yine kendisine öfkeli olarak gelerek İslam'ı öğrenmek isteyen bedeviye Cibril hadisine geçen İslam'ın şartlarından sadece kelime-i şehadeti söylemiş, diğer şartları zikretmemiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ortaya koyulan bu izahlarda bu konuda rivayet edilen hadisler arasındaki lafızları birleştirme imkanı da doğmuş ve aynı zamanda hepsinin de doğru olduğu anlaşılmış oldu. Yani mücerred olarak kelime-i şehadet onu söyleyenlerin canlarını koruma altına alır ve böylece Müslüman olunur. İslam'a girince eğer namazı kılar, zekatı verir ve İslam'ın ahkamına uyarsa Müslümanların sahip olduğu haklara ve sorumluluklara o da sahip olur. Bu hükümlerden birini ihlal ederse güç ve kuvvet sahibi bir topluluk olsalar bile onlarla savaşılır. Nitekim Ebu Bekir radıyallahu anh'a Allah Resulü'nün vefatından sonra zekat vermeyi reddeden kavimlerle, dinden dönen kavimlerle savaşmıştır. Bazıları bu hadisin manasını kafirler ile kelime-i şehadet getirince, namazı kılınca ve zekat verince kadar savaşılır anlamına geldiğini zannederler. Bu hadisle anlayışlarına mesnet delil gösterirler. Bu anlayış üzerinde durulması ve tartışılması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kafirlerle yaptığı savaşlardaki uygulaması bunun tersine devlet etmektedir. Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü Hazreti Ali radıyallahu anh'ı çağırdı ve ona sancağı vererek şöyle buyurdu. Yürü ve Allah sana fethi nasip edinceye kadar geri dönme. Ali radıyallahu anh bir miktar yürüdü, sonra durdu ve ey Allah'ın Resulü, insanlarla ne için savaşacağım diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet getirmeleri için onlarla savaşacaksın. Bunu yaptıklar zaman kanlarını ve mallarını sana karşı korumuş olurlar. Ancak bir hakka karşılık olan başka hesapları da Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada insanların sadece kelime-i şehadet getirmelerini bir hakka karşılık olanlar hariç, yani kısas olarak öldürülmesi hariç, onların canlarını ve mallarını koruma altına almak için yeterli görmüştür. İslam'a girdikten sonra namaz ve zekattan imtina etmeleri durumuysa, yani bundan çekinmeleri durumundaysa, sahabelerin anladığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hakka karşılık olan başka diye belirttiği kısma girer. O zaman onun canını ve malını koruması haklı olarak kalkmış oluyor. Mesela namazı terk eden şirk koşmuştur. Namazı terk eden kafir olmuştur ifadelerinde olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetlerde namazı kılmaktan ve zekat vermekten çekinenlerle savaşılacağına işaret ediyor. Tevbe suresinin 95. ayetinde eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekat da verirlerse artık onların yollarını serbest bırakır. Fakat tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Tevbe suresi 11. ayet. Yani bak, ayetin mefhumu bu. Namazı kılar, zekatı verirler, yani tevbe eder, namaz kılar, zekatı verirlerse artık onlar sizin dinde kardeşinizdir. Mefhum muhalifi ne bu?
Olmazsa ne?
Tevbe etmezse, namaz kılmazsa, zekatını vermezse sizin kardeşiniz değil.
Şimdi bir olmasa gider yani.
Tabii. Fitne tamamen yok edilince ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaş. Bakara suresinin 193. ayeti. Begine suresinin 5. ayetinde de halbuki onlar ancak dini yalnız Allah'a, yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de işte budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme karşı savaşa çıktığında sabahı beklenmeden onlara baskın yapmazdı. Eğer sabah vakti ezanı duyarsa onlarla savaşmaz, ezanı duymazsa üzerlerine baskın yapardı. Bu durum iyi bilinen bir husustu. Çünkü o kavmin İslam'a girmiş olmaları ihtimal dahilindeydi. Yani Allah Resulü'nün bile haberi olmadan İslam'a girmiş olabilir. Tebliğ ulaşmış olabilir. Savaşa gönderdiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seriyelere şu tavsiyeyi yapardı. Bir müezzinin ezan okuduğunu duyarsanız ya da gittiğiniz yerlerde bir mescit görürseniz kimseyi öldürmeyin. Uyeyne bin Hısn'ı Beni Amber'den bir topluluk üzerine göndermiş. Uyeyne ezan sesi duymamış ve üzerlerine baskın düzenlemişti. Daha sonra o topluluk saldırıdan önce Müslüman olduklarını iddia etmişlerdi. Ama bu iddialar tabii ki kabul edilmedi. Neden? Bunun alameti olan namaz yok çünkü, ezan yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Umman halkına gönderdiği mektupta şunlar vardı. Peygamber Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Umman halkına selam olsun. Sonra Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet getirin, kabul edin, zekatı verin, mescitlere gidin yani namazı kılın. Eğer bunları yapmazsanız sizinle savaşacağım. Bunu Bezzar ve Taberani rivayet etmişler. Bütün bunlar gösteriyor ki İslam'a girenlerin durumları dikkate alınır. Eğer namazı kılıyor ve zekatı veriyorlarsa onlara dokunulmaz. Aksi takdirde onlarla savaşmaktan geri kalınmazdı. Bu konuda yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh'a şu tartışmayı yapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda Araplardan bir kısmı zekatı inkar ederek küfre dönünce Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlar la ilahe illallah deyince kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Kim la ilahe illallah derse malını ve canını benden korumuş olur. Bir hakka karşılık olan bunun dışındadır. Hesabı da Allah'a aittir buyurduğu halde. Nasıl o insanlarla savaşırsın? Ebu Bekir radıyallahu anh da şöyle cevap veriyor. Vallahi zekatı namazdan ayıranlarla mutlaka savaşacağım. Çünkü zekat mal üzerindeki fakire ait haktır. Vallahi eğer Resulullah'a zekat olarak verdikleri bir deve bağını bile esirgeseler onu almak için bile onlarla savaşırım. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki vallahi Cenab-ı Hakk'ın Ebu Bekir'in göğsünü genişleterek onu savaşmaya yönettiğini gördüm. Yani Allah Azze ve Celle'nin ona bu işte bir destek verdiğini anladım bu işten. Ve onun gerekirse savaşlara alınması gerekli bir hak olduğunu anladım diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh hadis-i şerifte geçen bir hakka karşılık olanlar bunun dışında ifadesine dayanarak zekat vermeyenlere karşı savaş açmıştı. Bu uygulamada şehadet getirenlerle bir hakka karşılık savaşmanın caiz olduğuna delildir. Malın üzerinde ödenmesi farz olan zekat da bir haktır. Ömer radıyallahu anh sadece şehadet kelimesini söylemenin hadis-i şerifin baş tarafındaki genel manaya dayanarak insanların canlarını kurtarmak için yeterli olduğunu düşünüyordu. Tıpkı cehenneme girmeyecekler hakkında vardı olan bazı hadislerin sadece kelime-i şehadeti getirenleri de kapsadığının zannedilmesi gibi. Halbuki durum zannedildiği gibi değildir. Ayrıca Ömer radıyallahu anh de sonradan Ebu Bekir'in görüşüne muhafakat etmiştir. Nesai'nin, İbn-i Huzeyme'nin rivayetlerinde değişik şekillerde geliyor. Bazı ziyadeli ifadeler var. Biz onları geçelim. Bu hususla ilgili önemli bir hadis-i şerif var. Burada mesela Müslim'de Ümmü Seleme radıyallahu anh'den gelen rivayet almışlar. Sizlerin sorumluluğunu yüklenen yöneticiler gelecek, idareciler gelecek. Onların bir kısmını iyi, bir kısmını kötü göreceksiniz. Zalimleri reddedenler onlardan uzaktır. Onları çirkin görenler de selamettedir. Fakat onların zulümlerine ortak olanlar, onlara rıza gösterenler ve onlara uyanlardır. Onlara rıza gösterip onlara uyanlar, onların zulümlerine ortak olurlar. Sahabeler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, onlara karşı savaşalım mı diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, hayır, namazı kıldıkları sürece savaşmayın. İslam'ın diğer erkanını terk edenlerin hükmü, namaz ve zekatı terk edenler gibi kendileriyle savaşılacağı şeklindedir. İbn-i Şihab, Hanzale bin Ali bin Eska'dan rivayet eder. Hazreti Ebubekir Halid bin Velid'i sefere gönderdi. Ona şu beş şey için savaşmasını emretti. Ve bu beş husustan birini terk edenle tıpkı beşini terk etmiş gibi savaşmasını emretti. Bunlar Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet getirmek, namazı kılmak, zekatı vermek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Said bin Cübeyr, Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Eğer insanlar haccı terk ederlerse namaz ve zekat için onlarla savaştığımız gibi bunun için de onlarla savaşırız. Yani haccı terk etmelerinden dolayı da savaşırız. İslam'ın emrettiği bu farzları yerine getirmekten çekinenler hakkında söylenecek söz budur. Fakat bunlardan birini yerine getirmekten çekinen kişinin katline gelince, öldürülmesine gelince alimlerin çoğunluğunun görüşü namazı terk edenin öldürüleceği yönündedir. Bu İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet, Ebu Ubeyd ve diğer fakihlerin görüşüdür. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Halid bin Velid birini öldürmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır belki namaz kılan bir kişidir öldürme buyurdu. Halid dedi ki nice namaz kılan kişi vardır ki diliyle kalbindekinin tersini söyler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben insanların kalplerinin içindekini araştırmak ve göğüslerini yarmakla emrolunmadım. Yani namazını kıldığın zaman neyi göstermiş olur? İslam'ını göstermiş olur. Şayet bu adam namaz kılmasaydı öldürülecek. İşte bu anlam buradan çıkıyor. Buhari ve Müslim'in rivayeti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ubeydullah bin Adi bin Hıyar'dan şöyle rivayet edilir. Ensardan bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve münafıklardan birini öldürmek için izin istemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. O kimse Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet etmiyor mu? Evet ediyor. Fakat onun şehadeti geçerli değil dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmıyor mu dedi. Evet kılıyor fakat namaz da geçerli değil dedi adam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu kimseler Allah Teala'nın öldürmeni yasakladığı kimselerdir diyor. Yani bu adam kelime-i şehadeti söylüyor, namaz da kılıyor. Ben bunu öldüremem diyor Allah Resulü sallallahu. Bunlardan biri olmadığı zaman öldürür. Öldürmekten çekinenin öldürülmesine gelince namazı kılmayan öldürülür diyenlerin bu konuda iki farklı görüşü vardır. Birincisi zekatı vermeyenler de öldürülür diyenler. İmam Ahmet'ten gelen meşhur görüş budur. İkincisi zekatı vermeyenler öldürülmez diyenler. Bu da İmam Malik, İmam Şafii ve diğer bir rivayete göre İmam Ahmet bin Hanbel'in kavlidir. Oruç hakkında İmam Malik ve İmam Ahmet orucu terk edenler öldürülür derler. İmam Şafii ve diğer bir rivayete göre İmam Ahmet öldürülmeyeceğini söylemiştir. Bu hükme delil olarak İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis ile yine bu manada diğer bazı rivayetler delil gösteriliyor. Çünkü bu hadislerde oruç ifadesi geçmiyor. Az önce okuduğumuz hadislerde. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan merfu ve mevkuf olarak, yani merfu dediğimiz zaman direkt Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın söylediği söz demektir. Mevkuf ise sahabenin kendi sözüdür. Yani burada merfu ve mevkuf olarak rivayet edildiği söz konusu ediliyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyledi diyerek de nakletmiş bunu. Kendi sözü olarak da söylemiş. Ne demiş? Kim şehadeteyni, yani Allah'ın birliği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini kabul etmeyi, namazı ya da orucu terk ederse o kişi kafirdir, kanı helaldir, zekat ve hac ise böyle değildir diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Ben bu hadisi daha önce araştırmıştım. Ebu Yala'nın müsnedinde de geliyor bu. Merfu olarak zayıf. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ten, anhumadan daha sonra rivayet eden kimselerden birisi bunu İbn Abbas'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü gibi naklettiğini zannederek rivayet etmiş. O ravisi kusurlu olduğu için bu işte buna itibar edilmiyor. Fakat ondan daha güvenilir olan raviler bunu İbn Abbas radıyallahu anh'ın söylediğini sahih olarak rivayet etmişler. Yani bu söz İbn Abbas'ın görüş olarak sahih bir şekilde gelmiş. En iyi bilen Allah'tır. Yani mevkuf olarak. Evet. Geçtiğimiz hafta mıydı? Önceki hafta mıydı? İslam'ın 5 esas üzerine bina edildiğini ifade eden İbn Ömer radıyallahu anh hadisinde de bu konuların açıklaması geçmişti. Yani fazla detaya girmeksizin burada şunu anlamamız lazım. Burada geçen hadiste ancak bir hak karşılığında olması müstesna diyor ya, işte bu hak karşılığında ifadesinden itibaren namazı terk etmesi sebebiyle öldürülebilir. Zekat terk etmesi sebebiyle öldürülebilir. Burada geçen ifadeye göre orucu terk etmesi sebebiyle de öldürülebilir bir Müslüman. Yani kelime işareti getiren bir kimse. Konuları hızlıca geçelim. İbn-i Mesud radıyallahu anh de Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet eden bir Müslümanın kanı ancak şu üç yoldan biriyle helal olur. Evli olduğu halde zina etmek, bir cana kıymak ve dinini terk ederek İslam cemaatine uzaklaşmak. İleride inşallah önümüzdeki haftalarda bu hadisin içerdiği konu, İbn Mesud'un rivayet ettiği bu hadisin içerdiği konu geniş olarak ele alınması gerekiyor. Önemli şeylerden bahsediyor. Onları daha sonra erteliyoruz inşallah. Hesaplar Allah'a aittir. Yani şehadeteyn ile birlikte namazı kılmak ve zekatı vermek, kanını akıtmayı mübah kılacak durumlar dışında bu ifade sahibinin canını ve malını dünyada koruma altına alır. Ahirette değil. Ahiretteki hesabı ise Allah'a aittir. Eğer söylediklerinde sadık ise Allah Teala onu cennetine koyar. Şayet yalancılardan ise, ki bütün münafıkların yeri cehennemin en alt tabakasıdır. Daha önce Sahih-i Müslim'in bazı rivayetlerinde şu ifadenin geçtiğini nakletmiştik. Sonra sen öğüt ver. Sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorba değilsin, zorlayıcı değilsin. Fakat yüz çevirip inkar edene gelince işte öylesine Allah en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir mealindeki ayeti okudu. Gâşiye suresinin 21 ile 26. ayetleri. Yani senin vazifen Allah adına onlara öğüt verip insanları ona davet etmektir. Sen zorla imanı onların kalplerine yerleştirecek değilsin. Böyle bir gücün de yok, yetkin de yok. Ve bundan sorumlu da değilsin. Bunu söyledikleri zaman hesap ise Allah'a aittir. Bezzar'ın müsnedinde İyaz el-Ensari radıyallahu anh'den rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah kelimesi Allah için değerlidir. Onun Allah katında çok önemli bir yeri vardır. Bu öyle bir kelimedir ki kim onu sıdk ile, sadakatle söylerse Cenab-ı Hak onu cennete koyar. Kim de yalandan söylerse malını ve canını korumuş olur. Nerede? Dünyada korumuş olur. Yarın Allah'a kavuşunca hesabını ona verir. Buyuruluyor. Zındıklık yapan münafıkların İslam'a döndüklerini söylediklerinde bu kimselerin tevbelerinin kabul edileceği görüşünü benimseyenler buradan istidlal eder ve mücerred münafıklıkları sebebiyle öldürülmeyeceklerini söylerler. Bu durum aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilerden bazılarının içlerinde münafıklıklarını yaptıklarını bildiği halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o münafıkların durumunu bildiği halde o münafıklarla ilişkisini devam ettirmiş ve onlara, Müslümanlara uygulanan ahkamı, hükümleri uygulamıştır. Müslüman gibi muamele yapmıştır. Onlar dünyada Müslüman gibi namaz kılar, Müslüman gibi oruç tutar, aç kalırlar, namaz kılarak yorulurlar. Sadece neye yarar bu? Dünyada canlarını, mallarını Müslümanlara karşı korumaya yarar. Ahirette ise bu yorgunluklar dünyada kalacak, azabı da müstahak olacaklardır. Münafıkların durumu budur. Gelir burada namaz kılar. Konuşulan her sözü kendi aleyhlerine zannederler diyor ya Münafıkun suresinde. İşte bu her şeyi kendi aleyhlerine zannettiklerinde istihbarat diye bir teşkilat kurmuşlardır. Müslümanların, iki tane Müslümanın yan yana geldiği sözde, aa bunlar devleti yıkacak, aa bunlar bizi bitirecek telaşıyla, korkularından, münafıklarından birisini gönderirler. Müslümanların yanında onlar da eğilir, kalkar, yorulur. Soğukta abdest aldıysa işte üşüdüğü yanına kalır. Ve ne diyor ayet? Görünüşleri hoşuna gider. Cisimleri, bedenleri hoşuna gider diyor. Bakarsın, adam yerine koyarsın. Beğenirsin görünüşünü. Adam yerine koyarsın, senin sözünü de dinler gözükür. Sen de onun sözünü dinlersin. Ama onlar diyor, dizili kof kütükler gibidir diyor. Kof kütükler. Münafıkların durumunu böyle vasfediyor Allah Azze ve Celle. Allah ve batini, yani gizli ve açık her türlü nifaktan bizleri muhafaza buyursun. Yani sahabelerin kendi nefisleri, her şeyden önce başkalarını münafıklıkla suçlamaktan önce kendi nefisleri hakkında en çok korktukları şey nifak hasretleriymişti. Bir Huzeyfe radıyallahu anh'a veyahut da diğer bazı sahabelere münafıkların hasretlerini soruyorlar. Allah Resulü'nden bir şey içtiğini söyledi ama işte münafıklar böyledir, böyledir dediği zaman hemen kendilerinin münafık mıyım acaba diye korku sarar. Kıpkırmızı kesilirlermiş. Oturur ağlarlarmış. Bizde ise bir münafıklık hasretinden bahsedildiği zaman şu yalancı, şu emanete ihanet ediyor, şu sözünde durmadı, aa bunlar hep münafık der geçeriz. Hiç kendimize vurmayız. İlk önce atasözde vardır ya, çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına batır. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. İşte bu tür hasretlerde ilk önce kendi nefis terbiyemizi yapmamız, çirkin ahlaklardan, düşük ahlaklardan önce kendimiz sıyrılmamız, ondan sonra düşmanlarımızı iyi tanıma safhasına geçmemiz. Onlar bizim düşmanımız. Münafıklar bizim içimizde gezen düşmanlar. Bizim de onlar nasıl bizi içten içe düşman edindilerse, bizim de onları düşman edinmemiz, onlara karşı zahiren Müslüman muamelesi yapsak bile yaptıkları her şeye karşı dikkatli davranmamız yine Allah'ın emri bak. Dikkatli davranmamız. Onların eline fırsat vermememiz.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.
Allah razı olsun.
Cümlemizden inşallah.